Ayrım 9, sayfa 75. Esir şehrin fedaileri. Taylan Sorgun. Bekir Ağa Bölüğü Hapishanesi. Beyazıt'taki Harbiye Nezaretinin büyük kapısından İtilaf Devletleri'nin, yani emperyalizmin subayları girip çıkmaya başlayacaklardı. Hem de böbürlenerek. Saray ve sadrazamlık Türk subay ve askerlerine onları selamlamak mecburiyetine de getirmişti. Bir zaman sonra işbirlikçi sadrazam damat Ferit'in yaptırmaya başladığı tevkifat ile İstanbul sallanacaktı. Bekir Ağa Bölüğü Hapishanesi Harbiye Nezareti içindeydi. Başında komutan olarak Albay Ali Bey vardı. Albay Ali Bey oraya bir düzenle getirilmişti ki tevkif edilenler fena muamele görmesinler. Çok geçmeden Mustafa Kemal Paşa'ya yüzbaşı Şadi'den söz ettiler. Mustafa Kemal Paşa Albay Ali Bey'e haber salarak yüzbaşı Şadi'yi yardımcılığına getirtmişti. Vatanseverler Bekir Ağa Bölüğü Hapishanesi'ndeydiler. Genç savaş subayları Harbiye Nezaretine gelip giderken oraya bakar ve öfke ile yumruklarını sıkarlardı. Harbiye Nezaretinde ve Bekir Ağa Bölüğü Hapishanesi önlerinde kim bilir kaç cephede dövüşmüş Mehmetçikler vardı, kim bilir neler çekmişlerdi. Sonra kendi hayatlarının kısmı küllisi akıllarından geçmeye başlardı. Şimdiki durak yeri burasıydı, sonraki ise şimdilik bir meçhulat, öyle derlerdi onlar. Yüzbaşı Şadi Bey bir ara askerlerden birisinin yan gözle kendisine baktığını gördü. Bu garip askeri iyi tanıyordu. Samsun'dan cephelere gitmiş ve bir daha memleketine dönmemişti. "Bizim terhis ne zamandır?" diye sordu, morduğu da yoktu. Yüzbaşı Selim sarışın bir zabitti. Kaç cephede birden vuruşmuştu, son cephesi Arap çölleriydi. Orada Arap şeyhlerinin kendilerini arkadan vurduklarını hiç unutmamıştı. Arap şeyhleri İngilizler ile beraber Türk ordularını vurmuştu. Yüzbaşı Selim bir gün Harbiye Nezareti kapısından tam çıkıyordu ki bir İngiliz binbaşı ile karşılaştı. Selam melam vermedi. İngiliz yüzbaşı kızmıştı. Bir şeyler dedi. Yüzbaşı Şadi Bey ileriden bakıyordu. Birden Yüzbaşı Selim "Höst, geri dur" dedi ve İngiliz zabıta şiddetli bir tokat patlattı. İngiliz yüzbaşının şapkası uçtu başından. "Höst, geri dur." İttihatça bir tabirdi. Bir iki İngiliz askeri yüzbaşı Selim'e doğru yürümek istedilerse de baktılar ki emrindeki nöbetçi Mehmetçikler dikine kendilerine bakmaktalar. Zaten yüzbaşı Selim de artık uzaklaşmıştı. Bir daha da geri dönmedi. Yüzbaşı Şadi bir zaman sonra onun Anadolu'ya geçtiğini öğrendi. Yüzbaşı Selim artık Kalpaklı Selim idi. Bir gün Albay Salih Bey Bekir Ağa Bölüğü Hapishanesi'ne geldi. Daha önce Mustafa Kemal Paşa ile konuşmuştu. Mustafa Kemal Paşa Bekir Ağa'daki arkadaşları yalnız bırakmamak icap eder demişti. Albay Salih Bey o gün koğuşlardaki eski arkadaşlarını gördü. Hepsinin sorusu şuydu: Mustafa Kemal Paşa ne yapacak? Albay Salih Bey umut dolu sözler söyledi ve ayrıldı. Albay Salih bir zaman sonra milli mücadele ve Anadolu ihtilalinin ünlü Salih Omurtak Paşası olacaktı. Nöbetteki Samsunlu Mehmetçik derin düşüncelere dalmıştı. Yüzbaşı Şadi Bey onunla sohbete başladı. "Hangi cephelerde bulundun?" diye sordu. Samsunlu "Kafkas, Çanakkale, Suriye" diye saymaya başladı. Saymakla bitmez gibi. Lakin Samsunlu'nun kafasında bir soru vardı, oturmuştu beynine. Bu defa yüzbaşı Şadi'ye sordu. "Kumandanım, şu İngiliz'i Mustafa Kemal Paşa'mız Çanakkale'de yenerken ben yanındaydım. Lakin şimdi bu yendiklerimizin buradaki işleri ne ola ki?" Yüzbaşı Şadi dilinin döndüğünce anlatmaya çalıştı. Lakin Samsunlu'nun aklı buna yatmadı. Gücüne gidiyordu o zamanki hal ve vaziyet. Kuvvetleri varsa mani olsunlar. İşbirlikçi sadrazam damat Ferit'in tevkif ettirdiği Mithat Şükrü Hüseyin Cahit, Ziya Bey yani Gökalp, Tevfik Rüştü, Cumhuriyet döneminin önde gelen isimlerinden Tevfik Rüştü Aras, 1. Ordu Komutanı Mahmut Kamil Paşa, askeri Doktor Süleyman Numan Paşa bir masanın etrafında konuşmaktaydılar. Birden kapı açıldı, gelen Mustafa Kemal Paşa'ydı. Hepsi heyecanla ayağa kalktılar. Mithat Şükrü Bey, İttihat ve Terakki'nin en yüksek seviyelerine kadar çıkmış, katibi umumi olmuştu. Mustafa Kemal Paşa'ya, "Bizi yalnız bırakmayacağınızı biliyorduk," derken gözlerinin içi gülüyordu. Mustafa Kemal Paşa'nın zaman zaman Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine gidip gelişleri, İtilaf Devletleri yüksek komiserlerini rahatsız etti. Mustafa Kemal Paşa bir ara Harbiye Nezaretinde Cevat Paşa ile konuşurken, Cevat Paşa Mustafa Kemal Paşa'ya, "İngilizler, yüksek komiserler sizin Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine ziyaretlerinizden rahatsızlar. Sadrazam da öyleymiş," dedi. Mustafa Kemal Paşa'nın cevabı kısa oldu: "Kuvvetleri varsa mani olsunlar." Ve gidip gelişlerine devam etti. Namusun kılıcın keskin ağzında. Nurettin Paşa da Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'ya geçişinden sonra ona katılacaktı. Orduda nam salmıştı Nurettin Paşa. Mustafa Kemal Paşa milli mücadele ve Anadolu ihtilalini başlattığında Afyon Savaşı'ndaydı. Cephede Halide Edip Hanım'la karşılaştılar. Nurettin Paşa şehitler arasında birisini aramaktaydı. Halide Edip, "Kimi arıyorsunuz paşam?" diye sordu. Nurettin Paşa Yüzbaşı Celal'i arıyordu. Yüzbaşı Celal Nurettin Paşa'nın ikiz kardeşiydi. Birden şehitler arasında onu gördü. Yüzbaşı Celal emperyalizmin bir kurşunu ile aldığından vurulmuş şehit düşmüştü. Nurettin Paşa, "Vatan şehidimiz," dedi ve öteki şehitlerle birlikte vatan topraklarındaki kabrine konuldu Yüzbaşı Celal'de. Nurettin esfak bir öğretmendi, savaşa katıldı yedek subay olarak. Savaş zamanı Ankara'dan cepheye giderken bir mektup yazdı. Şair Nazım Nurettin Esfak'ı Kuvayi Milliye Destanı'nda anlatır ve Nurettin Esfak'ı anlatırken o mektuptan şöyle söz eder. Nurettin Esfak mektubunda şunları da demiştir: "Öyle günler yaşıyoruz ki ben bir iş yapabildim diyebilmek için hep alnının ortasında duyacaksın ölümü. Bak, tam sana bunları yazarken asker geçiyor sokaktan. Yağmurda harap postallarının mesini ıslatarak istasyona gidecekler. Yüzleri mühim, dalgın ve yorgun. Tıraşları uzamış biraz. Elleri büyük ve esmer. Ela gözlüler, kara gözlüler, mavi gözlüler." O zamanlar namus kılıcın keskin ağzındaydı. Ya o tarafa ya bu tarafa. İstanbul'da ve başka yerlerde de o kılıcın ağzında dolaşanlar vardı. İşbirlikçisi ve ihanetçiler kılıcın keskin ağzının namussuzluk yanına düştüler. Nurettin Paşa cephede şehit kardeşini ararken Mustafa Kemal Paşa'nın Anadolu'da milli mücadele ve Anadolu ihtilaline başlattığı zamanlarda ve onlar cephelerde yeni Türk destanları yazarlarken ve de vatan topraklarına düşerlerken payitaht İstanbul'da şıngır mıngır salonlarda emperyalist işgalcilerle kendi ticaretlerinin peşinde işbirlikçiler ellerinde şampanya kadehleriyle yaşadılar. Ve Kuvva Destanı ile Milli Mücadele ve Anadolu İhtilali Destanı Yedi Düvele karşı yazılmaktaydı o zamanlar. Bekir Ağa Bölüğü ve Zaman. 30 Ekim 1918 Mondros Teslimiyet Anlaşması sonrasındaki günler sürüyordu. Sadrazam Damat Ferit ve bir önceki sadrazam tarafından İtilaf Devletleri'nin isteğiyle tutuklanıp Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine konulan vatanseverler dışında ne olup bittiğini merak ediyorlardı. Mahkum olmak filan da umurlarında değildi çünkü hayatları tehlikeler içinde geçmişti. Tutuklanıp Bekir Ağa Bölüğü hapishanesine konulmuş bulunan İttihat ve Terakki mensuplarından Doktor Tevfik Rüştü Bey ile tutuklu bulunan İttihat ve Terakki Katibi Umumisi Mithat Şükrü Bey, Bekir Ağa Bölüğü Komutan Vekili Yüzbaşı Şadi Bey'i çağırdılar. Doktor Tevfik Rüştü Bey kendisine mahsus o tavrı ile Yüzbaşı Şadi'ye, "Gel bakalım Şadi Bey, yüzbaşım, dışarıda ahval nedir bilelim," diye merakını yüze vurdu. Bekir Ağa Bölüğü Komutanı Albay Ali Bey'di. Çanakkale Mustafa Kemal Paşa'nın komutasındaydı. Hapishanedekilere büyük saygı vardı. Yüzbaşı Şadi Bey oraya Mustafa Kemal Paşa'nın harbiye nezaretinde yaptığı temaslar sonrası yerleştirilmişti. Çünkü eski arkadaşlarını korumak istiyordu. Yüzbaşı Şadi Bey bir köşede dışarısını anlatmaya başladı. Sokaklarda nümayişler devam ediyor efendim. Etmedik rezillik bırakmıyorlar. Zabitlere laf atıyorlar. Her yerde yabancı bayraklar. Rumlar çılgın ve sarhoş. Fakat zabitlerin elleri bağlı. Davranmak istiyorlar ama emir var. Fakat böyle giderse bazı hadiseler yaşanabilir. Doktor Tevfik Rüştü öfke içindeydi. Mithat Şükrü Bey'in yüz hatları gerildi. Doktor Tevfik Rüştü sigarasını öfke ile çekerken şöyle diyordu. El tutmak, el bağlamak da neymiş? Yani adamlar dediklerini koymayacaklar, bizimkiler susacaklar. Sonra da buna emir öyle denilecektir. Lakin bunlar bilmezler mi? Bizim çocuklar birden boşanırlarsa el tutmak zordur. Şu vaziyete bak. Bu çocuklar cephelerde zeybek oynar gibi vuruştular. El tutmak emri de harbiye nezaretindenmiş. Bekir Ağa bölüğü hapishanesi harbiye nezaretinin avlusundaydı. Yüzbaşı Şadi orayı da kolluyor, ne olup ne bittiğini öğreniyor. Sonra da bunu bağlı olduğu ilk kuvva merkezine bildiriyordu. Kuvva merkezi ile içeridekiler arasındaki irtibatı da sağlamaktaydı. Yüzbaşı Şadi Tevfik Rüştü Bey'e şu haberi de verdi. Evet efendim, zabitlerin ne olursa olsun sessiz kalmaları saray ve sadrazamlıktan harbiye nezaretine emredilmiş. Harbiye nezareti de bunu tamim etmiş. Vaziyet böyle. Mithat Şükrü Bey ile Doktor Tevfik Rüştü öfke ile söylendiler. Saray ha saray. Biz görür müyüz bilmem ama bir gün neler olur herkes görür. Doktor Tevfik Rüştü daha sonra bir yolunu bulup Ankara'da Mustafa Kemal Paşa'nın yanına gidecek, Cumhuriyet'in önde gelen bakanlarından olacaktı. Mithat Şükrü Bey de milletvekili seçilecekti. Şükrü Bey konuşulanları dinliyordu. Mithat Şükrü'ye döndü. Biz o gün sarayı da halledecektik ki iş iyice bitsin. Lakin Enver Yakup Cemil'in elini tuttu. Ama bugünler de geçer. Biz çok şeyler gördük. Şimdiki rezillikler hiç unutulmayacak. Sonra Mustafa Kemal Paşa'dan ne haberler var diye Yüzbaşı Şadi'den cevap bekledi. Yüzbaşı Şadi, efendim geçenlerde yaveri Cevat Abbas Bey uğradı. Ali Bey ile konuştular derken Şükrü Bey'in yüzü güldü. Tamam olacak, tamam olacak. O Mustafa Kemal'dir dedi. O günlerde sarayda konuşulan mandacılık ama Anadolu didikleniyor. Vatan haraç bir zattır. Kimi konaklarda kederden erken sönen ışıklar, kimi konaklardaki zengin sofralarında ticari istikbal için işgal mesillerine vıcık vıcık bağlanmalar. O saatlerde harbiye nezaretten çıkan genç subaylar sanki yeniden cepheye çağrılmayı bekler gibiler. Ve Cumhuriyet sarayı da halledecekti. Havva Sokağı Gizli Belge. İttihat ve Terakki'ye karşı kurulmuş olan Hürriyet ve İtilaf Fırkası mensupları, 31 Mart'ı ayaklanmacı takımdan geri kalanlar, sokaklarda azınlıklarla beraber köşede pusuda İttihatçı aramakta. Cepheden dönmüş zabitler ile onlara ölüm pusuları kurmaktalar. Bazen genç zabitlerin öfkeleri taşmakta, saray maray dinlememektedirler. Harbiye nezaretinin o günü de sona ermişti. Şifre odasından çıkan genç bir süvari zabiti dikkatli adımlarla koridordan geçti. Harbiye nezaretinin büyük kapısından çıkarken artık içi rahattı. Harbiye nezaretinden Anadolu'daki kumandanlıklara gönderilmek için hazırlanmış talimatları Mustafa Kemal Paşa'ya ulaştırması icap ediyordu. Çünkü Mustafa Kemal Paşa'nın kurdurmaya başladığı İstanbul Teşkilatı'nın başlarından Yüzbaşı Dayı Maksut bu genç süvari zabitine o vazifeyi de vermişti. Harbiye nezareti belgesi o gece Yüzbaşı Dayı Maksut eliyle Mustafa Paşa'nın Beyoğlu Havva sokaktaki gizli karargahına ulaştı. O zaman henüz albay rütbesinde olan İsmet Bey yani İnönü Zeyrek'teki Hamdi Bey Camii'nin karşısındaki evine gelmiş günün yorgunluğunu atıyordu. Bir ara kapı çalındı. Gelen Kazım Paşa'ydı. Karşılıklı birer kahve içerlerken Kazım Paşa biraz tereddütle İsmet Bey'e ''Mustafa Kemal bazı temaslarda bulunuyormuş. Acaba ne yapmak gayretindedir? sizin bu husustaki kanaatiniz nedir derken alacağı cevabın merakı içindeydi. Albay İsmet daha ilk zamanda İttihat ve Terakki'ye yeminli olarak katılmıştı. Hem askerliğin hem de iddiatçılığın sır saklamak maharetine sahip olmuştu. Tabii Kazım Paşa'nın merakını anladı. Bu büyük meraka karşı şöyle dedi. Şimdilik ne yapmak istediğini bilmiyorum. Fakat sizin de duyduğunuz gibi bazı temasları varmış. Bunlar hakkında tam bir malumat sahibi değilim. Pek fazla bir şey söylemediler. Ama takdir edersiniz ki kendileri büyük saygı uyandırmışlardır. Bir müddet daha sohbet ettiler. Kazım Paşa geldiği gibi büyük merak içinde veda ederek ayrıldı. Kazım Paşa gittikten sonra Albay İsmet Bey, Mustafa Kemal Paşa ile Harbiye Nezaretindeki buluşmalarını hatırladı. Mustafa Kemal Paşa İstanbul'a geldikten bir süre sonra cepheden tanıdığı Albay İsmet Bey'i de Harbiye Nezaretinde ziyaret etmişti. İsmet Bey o sırada ordunun ve teşkilatı mahsusanın silahlarının tasfiyesi komisyonunun başındaydı. Mustafa Kemal Paşa, Albay İsmet'le depolara konulacak silahların ileride Anadolu'ya nasıl kaçırılabileceğini konuşmuş ve anlaşmışlardı. Ama şimdilik bir sır olarak kalacaktı. Albay İsmet Bey ile Kazım Paşa arasındaki görüşme zamanında İstanbul artık Esirşehir'di. Esirşehir'in üstüne gece yine çökmüştü. Marmara'daki düşman donanmasının ışıkları yanmaktaydı. Zayıf ışıklı sokak lambaları sanki esir şehrin kederine ortak gibiydi. Kimseler farkında değildi ama Mustafa Kemal Paşa bu esir İstanbul'da bir yeni tarih yazmanın hazırlıklarını yapmaktaydı. Ateş Günleri ve İki Rıza. 30 Ekim Mondros Teslimiyet Anlaşması sonraki günlere mütareke dönemi denilmişti. Lakin Mustafa Kemal Paşa için o söz yoktu. Ne yapacağına daha 7-8 Kasım 1918 günü Toros Dağları'nın eteklerindeki Adana'daki Yıldırım Orduları Komutanlığı karargahında karar vermişti ya. Mütareke günlerinin başlaması ile birlikte İstanbul artık esir İstanbul olmuştu. Emperyalist devletler yani Düveli Muazzama'nın donanması İstanbul Limanı'ndaydı. Neler yaşanmamıştı ki? O işgal donanmaları Yalova, Karamürsel sahillerine doğru top ateşleri ile tatbikat yapıyorlar. Sahiller cayır cayır yanıyordu. Bir taraftan da İstanbul'a Rusya'dan muhacirler vapurlarla taşınıyordu. Onlar da artık yersiz, yurtsuz insanlardı ve onlara beyaz Ruslar denilmişti. Bahtsız insanlardı. Meyhanelerde, otellerde iş bulabilirlerse buluyorlar, barlarda, meyhanelerde Rus müzikleriyle karınlarını doyuruyorlardı. İşte o ateş ve teslimiyet zamanlarıydı. İtilaf devletlerinin başında gelenlerden Düveli Muazzama'nın devletlerinden Fransa'nın generali Desperey, beyaz atı ile artık İstanbul caddelerinden bir fatih edası ile geçiyordu. Elinde kırbacı, etrafında askerleri kurum kurum kurunmakta, caka satmaktaydılar. Sokakta ve caddeleri donuk bakışlı İngiliz askerleri, tüylü şapkalı İtalyan askerleri ve subayları tutmuşlardı. İtilaf devletlerinin İstanbul'daki temsilcilerine yüksek komiser denilmekteydi. Yüksek komiser tabiri de emperyalizmin müstemlekecilik yani sömürgecilik zamanında ortaya çıkmıştı. Yüksek komiserlerin astıkları astık, kestikleri kestikti. Zaten damat Ferit hükümeti de artık o yüksek komiserlerin emrindeydi. Onlar emir veriyorlar, damat Ferit uyguluyordu. O zamanlar nam yapmış iki Rıza vardı. Birisi dramalı Rıza Bey'di, adı tarihe kaydedilmişti, vatanseverdi. Bir de başka dramalı Rıza vardı ki İstanbul bıçkınlarındandı. O bıçkınları, o zamanı yaşayanlardan dinlemiştim. Omuzdaki ceket, beldeki Trablus kuşak, bol paça pantolon, öne doğru eğilmiş yürüyüş, yavaş adımlar. Fakat o bıçkın Rıza artık eski bıçkın Rıza değildi. Sonradan İstanbul Kuvvası'nın önde gelen isimlerinden bıçkın Rıza olmuştu artık. Dramalı Rıza. Mustafa Kemal Paşa 13 Kasım 1918 günü İstanbul'a gelince işler değişmeye başladı. İttihat ve Terakki'nin şefi Talat Paşa 1-2 Kasım 1918 gecesi İstanbul'dan ayrılmadan önce teşkilata artık Mustafa Kemal Paşa'nın emrindesiniz demişti. Zaten artık vatanseverler Mustafa Kemal Paşa'nın ne yapacağına bakmaya başlamışlardı bile. İşte o günlerden bir andır. İstanbul İnzibat Komutanlarından Dayı Maksud Bıçkın Rıza'yı çağırtmıştı. Bıçkın Rıza bilirdi Dayı Maksud'un sertliğini, gitti. Dayı Maksud'un yanında Doktor Fahri de vardı. Dayı Maksud Bıçkın Dramalı Rıza'ya şöyle dedi. Artık o bıçkınlık zamanı geçti. Şimdi işgale karşı bıçkın olmak zamanıdır. Dramalı Bıçkın Rıza elveda Rumeli denilen zamanda İstanbul'a göç eden aileden gelmişti. Zaten öfke içindeydi. Şimdi artık kıvamını da gelmişti. Dayı Maksud'un yanından çıktıktan sonra o zaman Pera denilen Beyoğlu'na doğru yürüdü. Galatasaray Lisesi'nin köşesine gelmişti ki hafif karanlık bastırıyordu. Karşısına iki İtalyan asker çıktı. Dramalı Rıza'nın belindeki kuşağını aramak istediler. Dramalı Rıza ilk vukuatını yaptı. Birden iki İtalyan'ın tüylü şapkası havada uçtu. O sırada sarhoş Rumlar Dramalı Rıza'nın üzerine yürüdüler. Dramalı Rıza bir ikisini ayaklarından vurdu ve karanlıklarda kayboldu. Payitaht, yani Osmanlı'nın başkenti, esir İstanbul. Esir şehirde vatanseverler vardı, işbirlikçiler de vardı. Aralarındaki mücadele gittikçe şiddetleniyordu. İşbirlikçi matbuat bir yanda, esirliği sindiremeyen matbuat öteki yandaydı. İşbirlikçi matbuat, oh olsun bize ama artık Avrupalılaşırız yazılarıyla üstüne düşeni yapıyordu. Karşısındaki matbuat ise kara başlıklarla çıkıyor, sansüre rağmen elinden geleni yapıyordu. Mustafa Kemal Paşa iyi bir haber alma teşkilatı da kurmuştu. Harbiye nezaretindeki genç subaylardan o teşkilata dahil olanlar vardı. Her akşam geç saatlerde Mustafa Kemal Paşa'nın o zamanki Beyoğlu Havva sokaktaki gizli karargahına Harbiye nezaretinde ne olmuş ise onun haberi geliyordu. İşbirlikçi yazar Ali Kemal de Doktor Fahri'nin takip ettiklerindendi. Ali Kemal yine Beyoğlu Circle Dorian Kulübü'nde İtilaf Devletleri'nin yüksek komiserleriyle beraberdi. Doktor Fahri de o kulüpte tanındığı için kolaylıkla Ali Kemal ile yüksek komiserlerin masasına yakın bir masaya oturdu. Ondan şampanya içiyorlardı. Doktor Fahri bir içki söyledi. Ali Kemal cebinden bir kağıt çıkardı ve yazdığı yazıyı okumaya başladı. Fransız yüksek komiseri o yazıya ilaveler yaptırıyordu. Doktor Fahri tıbbiyede Fransızcayı iyi öğrendiği için konuşmalarını anlıyordu. Aklından çekip şu herifi vur diye geçirdi. Lakin pis herif erken kurtulurdu. Daha da mühimi, takip için emir almışlardı. Mustafa Kemal Paşa öyle istemişti. Yoksa Ali Kemal'i orada vurmak onlar için çocuk oyuncağı gibiydi. Neler yaşamamışlardı ki? 9. ayrımın sonu. Sayfa 84.